Ayrım 6.
Başka, neye çok üzülmüştü? Mezun olduğu yıl erkek arkadaşından ayrılmıştı. O dönem sanırım bayağı sarsılmıştı. Başka, şimdi hatırlayamayacağım. Aklıma gelirse söylerim. Zaten önemli şeylerden söz etmeye çalışıyorum. Oradan buradan her şeyi konuşmaya çalışıyorum. Önemsiz şeyleri konuşmayayım mı? Hayır dedim. Ne isterseniz konuşun. Ama onun için duygusal önemi olabilecek şeyleri özellikle konuşun. Tamam dedi. Görüşmemiz bitmişti. Aşağıdaki salonda bizi beklemesini söyledim. Ben kendi odama döndüm. Kızın yüzü ilk kez biraz üzgün göründü bana. Daha önceki ifadesiz ya da şaşkın halinden daha iyiydi. Hiç değilse bir ilerlemeydi. Evet Gülsüm Hanım diyerek konuşmayı başlattım. Niye görüştüğümüzü anlatmaya çalıştım. Bakanlıkta ona yardımcı olabilmem için hakkında bazı şeyler bilmem gerekiyordu. Öte yandan sık sık görüşmemiz doktorların önerisiydi. Beni anlayabiliyor musunuz? Evet. Evet, yavaş konuşun. Çoğunu anlıyorum. Tamam, yavaş konuşacağım. Zaten benim değil, daha çok sizin konuşmanız lazım. Sizin. Düşünmeniz, hatırlamanız, konuşmanız. Kalacağınız fizyoterapi merkezinde size bazı hareketleri tekrarlatıp alıştırma yapacaklar. Biz de benzerini burada düşünsel planda yapacağız. Anladınız mı? Anladım. Evet anladım diye yanıtladı. Peki, sorun yok öyleyse. Kalkıp kendime yeni bir kahve koydum. Sütsüz, koyu, sıcak. Ona sormadım. Nasıl olsa içmiyordu. Arada tuvalete gitmeyi düşünmüştüm. Ama adamdan ayrıldığımda karnımda rahatlamıştı. Hava yine parçalı bulutluydu. Akşama doğru yağmur gelebilirdi. O anda fark etmiştim. Çınarların yaprakları bayağı sararmıştı. Demek yaz tamamen bitmişti. Hiç tatil yapmadan. Kışa hazırlanmak gerekti artık. İksiye'nin kışı da güzeldir. İyi ki her mevsimden hoşlanırım. Gülsüm'le ilgili merakım giderek artıyordu. Kafası biraz düzelirse, bir şeyler konuşursa, çok garip, ilginç şeyler duyacağımı seziyordum sanki. Sanki bunlar bir yerden benimle de ilgili olacaktı. Ya da beni de ilgilendirecekti. Esna'ya çıtlatmıştım olguyu. Sakın hafife alma bu kadını demişti bana. Alttan çok garip şeyler çıkabilir. Gerçi böyle lafları sık sık söyler. Birçok şey için söyler. Ama olsun. Buradaki yaşantım zaman zaman bana çok renkli gelirdi. Hele dışarıdan daha renkli görünürdü. Ama o renklilik içinde çoğun yeknesaklık yaşadığımı ancak ben bilirdim. Pek çok ulustan, pek çok değişik kişi tanımak, sorunlarını dinlemek, mahremiyetlerine girmek, onların yaşantılarının parçası olmak, onların bizim yaşantılarımızın parçası olması. İnsan buna bile bir yerden sonra alışıyor. Gündelik işlerini olağan bir duygulanımla kotarıp gidiyordu. Oysa filmler, hiçbir yaşantı bir filmdeki kadar yoğun etkili olamazdı. Başarıyla öykünüldüğü zaman filmlere daha renkli, anlamlıydı yaşam. Yerime oturduktan sonra yine de sordum. İçecek bir şey istemediğinizden emin misiniz? İstemiyorum, içecek bir şey. E noktaca bir şeyler sormalıydım. Bakalım neler anlıyor, ne kadar anlıyordu, nasıl yanıtlayacaktı? Kaldığınız merkezi beğendiniz mi? Hangi merkez diye sordu E noktaca. Dün gittiğiniz fizyoterapi kuruluşundan söz ediyorum. İyi bir yer mi? Evet, oldukça iyi. Odanız rahat mı? Rahat edebildiniz mi? Evet, evet. İyi uyudunuz mu? Evet, iyi uyudum. Komik bir durumdu. Trajikomik demek daha doğru. Kafatasının içi suyla dolu bir insan karşıma geçmiş, iki dilde de anlayıp konuşuyordu. Ben hayret ediyordum ama işin esasını bilmeden. Doktorlar daha da hayret ediyordu. Yine B noktacıya döndüm. Abinizi sever misiniz? Geldiğine sevindiniz herhalde. Şaşkın bir ifadeyle bir süre yüzüme baktı. Hangi soru? Hangisi önce? Neyin hangisi önce? Sustu. Evet anlamıştım. Bir seferde iki soru birden soruyordum. Kafası karışmıştı. Abini sever misin? Bundan böyle izin verirsen seninle konuşacağım. Tamam. Abini sever misin? Hayır. Geldiğine sevinmedin mi? Biraz, çok değil. Neden sevmiyorsun abini? Bilmiyorum. Onunla ilgili neler hatırlıyorsun? Örneğin onu sevmediğini ayrımsamanı sağlayan ne gibi anılar, sahneler? Hatırlamıyorum. O halde sevmediğini nasıl bildin? Güzel soru. Şaşırdım. Beni takdir ediyordu. Neden güzel? Onu sevmediğimi biliyorum. Tam bilmiyorum. Karşımda gördüm, sevindim. Sonra, az sonra güzel şeyler hissetmedim. Huzursuzluk sürüyor. Görür görmez tanıdın, öyle mi? Elbette. Yine noktaca söylemişti bunu. Onu görünce bir şeyler hatırladın mı? Bir olay, sahne, anı. Bir şey, belli belirsiz. Yeniden B noktacaya dönmüştü. Konuşmasına uzunca bir ara verdi. Düşünüyor olabilirdi. Yüz anlatımı pek öyle olmasa da. Hüzünlüydü bugün. Görür görmez ilk izlenimimde yanılmamıştım. İlk güne göre önemli ve fark edilebilir bir değişiklikti bu. Dar aralık. Ben oradayım, sıkışmışım, baş aşağı. Ya da ona yakın. Kımıldayamıyorum. Kafam çok ağrıyor, karanlık. Tam değil. Bir şeyler görebiliyorum. Ne görüyorum? Kalçam da ağrıyor. Sanki kafamdan kan damlıyor. Emin değilim. Yok. Belki burnumdan. Kolumu kıpırdatamıyor. Nasıl bir aralık? Hendek gibi bir yer mi? Yoksa asansör boşluğu, merdiven aralığı gibi mi? Hatırlayamıyorum. Net değil. Karanlık. Çok değil. Çok karanlık değil. Bir kaza geçirdin, biliyorsun. Başka bir şey bilmediğimiz için kaza diyoruz. Başka bir şey de olabilir. Acaba onunla ilgili bir çağrışım mı? Bilmiyorum. Çok eski bir şey gibi. Ben çocukken... Korkuyor musun o anda? Korku? Korku yok. Düşüneyim. Sakinim. Bilmiyorum. Ben seni gördüm göreli tüm başından geçenlere karşın çok sakinsin. Hatta aldırmaz gibi. Duygusuz gibi. Bu halin o anımsayabildiğin anını etkilemesin. Mesela şimdi çok sakinsin. Çok korkutucu bir anıyı da sanki o zaman sakinmişsin gibi anımsayabilirsin. Ne dersin? Bilemem. Karnım rahatlamıştı ama birden içten gelen bir sıkıntı basmıştı. Sıkıntı ter olup yüzüme vurdu. Bu yöntemle konuşarak bir yere varamayacaktık belki de. Hipnoz yapmak gerekebilirdi. Hipnozda deneyimli değildim. Gerçi bizim psikiyatrist de, beyin cerrahı da bunu önermemişti. Öyleyse dinamik mi yaklaşmak lazımdı? Karanlık. Tam karanlık değil. Kolunu kıpırdatamıyor. Bellek yitimine uğrayanlar en önce en ilk anılarını hatırlarlarmış. Anne karnı olmasın bu? Yok canım, o kadar da değil. Kolunu kıpırdatamıyor. Kundaklamışlardır belki. Kalçası da ağrıyor. Anal dönem. Islaklık dediniz. Yani dedin. Tam hatırlıyor musun, ıslaklık yüzünde miydi, arkanda mı? Nasıl arkamda? Sorum anlamsız mıydı acaba? Bu iş böyle yapılmıyor muydu yoksa? Yani poponda demek istedim. Kalçam da ağrıyor dedin. Yani ağrı mıydı, ıslaklık mı? Ya da gaz sancısı gibi bir şey. Kadın sanki bir an gülümsemişti. Hem de alaycı bir gülümseme. Belki bana öyle gelmişti. Üstelik sorumu yanıtsız bırakmıştı. Galiba saçmalamıştım. Sıkıntım iyice artmıştı. Ama bozuntuya vermedim. Bugün sizi biraz hüzünlü gördüm. Şu anda üzüntülü müsünüz? Bir şeye mi üzüldünüz? Uyardığı halde telaşla aynı anda birkaç soru birden sormuştum yine. Bu sabah çok kötü kalktım. Çok uzun bir uyku uyumuş. Çok uzun. Tam uyanamamışım gibi. Kabus gördüm. Kabus gibi. Sonra uyanmışım. Kabus deyince aklıma geldi. Bana rüyalarınızı anlatın. Gördüğünüz rüyalardan birçok anıyı, birçok bilgiyi tazeleyebilirsiniz. Ben de size yardımcı olurum. Bu iyi fikirdi gerçekten. Neden daha önce aklıma gelmemişti? Rüya görmüyorum. Aslında görürüm. Gündüz bile. Fakat ne gördüğümü unutuyorum. Anımsadıklarınızı anında hemen yazın lütfen. Anladınız değil mi? Bu çok önemli. Rüyalarınızı not edin. Çok faydası olacak. Tamam mı? Tamam. Kabus dediniz demin. Nasıl bir kabustu? Kabus gibi. Öyle dedim herhalde. Yani bu sabah kötüydüm. Şimdi de. Nedir kötü olan? Bu sabah birdenbire bir birey olduğumu anladım. Bir adı olan ayrı bir insan. Bir kişiliğim olmalı. Yani geçmişim. Fakat hepsi bu. Yani var muhakkak geçmişim. Hiçbiri yok ama. Bir şey yok kafamda. Bağlantısız. Bir beyin. Düşünen. Sanki bedeni yok. Yok öyle değil. Anlatamıyorum. Ama ben anlıyorum. Bu konuda daha çok konuşun. Şimdi. Hangi konuda? Yani demin söylediniz ya, kendinizi kötü hissetmişsiniz. Neden? Bilmem. Dediniz ya, geçmişi olmayan, bağlantısız bir birey olarak hissetmişsiniz kendinizi. Bunu açın. Nasıl hissettiniz? Evet. Daha önceleri günler çok uzak. Daha uzaklar daha yakın gibi. Dün mesela. Hatırlar gibiyim. Daha kötüydüm belki. Hatırlamıyorum. Ama herhalde dün bugünkü gibi bir derdim yoktu. Öyle sanıyorum. Boş boş durdum. Dün. Yani kafam. İçi bomboş. Birisi sorsun öyle cevap ver. Bugün kimse bir şey sormadan kendi kendime düşündüm. Onu fark ettim. Ama zor geldi. İyi bir şey değil gibi. Kim olduğumu bilmiyorum. Boşluk. Umut yok. Umutsuzluğa kapılmaya gerek yok. Doktorlar umutlu konuşuyorlar. Böyle bir şey söylememişlerdi aslında. Böyle bir şey söylemenin doğru olup olmadığını da bilmiyordum. Neler sormalıydım başka? Bir şeyler yapmalıydım. Uzun bir sessizlik oldu yine. Açık bilgisayarımda sağdan sola geçen adım iyice sinir bozucu görünmeye başlamıştı bana. Az önce abinizle konuştum. Ona sordum. En çok sevindiğiniz şey nedir şimdiye dek? Bir de en çok üzüldüğünüz şey. Abinizin cevaplarını size hatırlatayım. Şu var. Bunlar sadece tahmin. Abinizin tahmini. Sizin içinizde olup biteni bilemez. Ama kendi çocuğunun, ilk çocuğunun doğumuna çok sevindiğinizi söyledi. Sizli konuşmayı bırakalım gene. Yani yeğeninin. İki yeğenim varmış. Bahsettiğim büyüğü erkek. Bir de kız var. Adları ne onların? Neler hatırlıyorsun onlarla ilgili? Yani abimin çocuğu mu oluyor? Var onun çocukları. Yüzlerini aklıma getirmeye çalışıyorum. Adları... Bir şey çıkmıyor mu? Aranızda bir konuşma mesela. Sana nasıl seslenirler? Sessizlik. Sorduğum şeyi düşünüyorsun değil mi? Ne sordunuz? Yani az önce hatırlattığım şey. Yeğenlerin. Sessizlik. Yeniden terlediğimi hissettim. Bu kez daha fazla. Bay William geldi aklıma. Bir yıldan fazla bir süre hastasıyla hiç konuşmadan karşılıklı oturan. Az yetenek değildi. Dalgasına takdir ederdik kendi aramızda ama demek cidden övünmeye değer bir sabırdı. Şu anda ne düşünüyorsun? Bari onu söyle. Serbest çağrışımla bir şeyler çıkartabiliriz. Yalnızca aklından şu an ne geçtiğini söyle. Aklımdan geçenler, evet ne geçiyor? Siz geçiyorsunuz. Güzel. Ama nasıl? Beni nasıl görüyorsun? Nasıl değerlendiriyorsun? Olumlu, olumsuz. Karşımda oturan, konuşuyorsun, soru soruyorsun. Uz. Fakat benim için bana faydalı bunlar. Başka? Tuvaletim geldi yeniden. Başka? Başımda ağırlık var. Sızı gibi. Yok, uyuşukluk. Başka? Benimle ilgili başka ne düşünüyorsun? Sesi yumuşak, ısrarcı. Arada gülüyorsunuz. Şimdi açık kahverengi saçlarınız var. Hangi milliyettenim? Daha önce sordun mu? B noktaca konuşuyorsun. E noktaca değil bu. Sığınma istediğini biliyorsun. Bunu gerçekten istiyor musun? Hayır, istek yok. İçimde hiçbir şeye yok ki. Anlamını kavrayamadım. Tuvaletim geldi demiştin. İstiyorsan gidebilirsin. Yerini biliyorsun değil mi? Düşündü. Koridorun sonunda. Bir an yüzü güldü. Bu onun gördüğüm ilk gülüşüydü. Bir şey anımsamanın, kendi başına bir şey yapacak olmanın verdiği sevinçten olsa gerekti. Gülmek ona yakışıyordu bayağı. Kapıyı açtım. Koridora çıkışına dek yardım ettim. Bu kızı bir de Leyla görmeliydi. Karşılaştırmalı olarak toplumların dil yapıları üzerine çalışma yapıyordu. Dil ve davranış özel ilgi alanıydı. Bu kız dilini az çok yetkin olarak nasıl korumuştu böyle? Fikir, düşünce yoktu. Dili vardı. Belki ben yanılıyordum. Düşüncesi de dili ölçüsünde bozulmuştu. Ama dil daha yüzeysel, daha refleks bir şeydi belki de. O nedenle daha az bozulmuş gibi duruyordu. Konuşan, gayet iyi anlaşan, hatta söz oyunları yapan, kendi çaplarında espriler üreten insan kalabalıklarını düşündüm. Dilleri pek yetkin gibi görünüyordu ama düşünceleri son derece ilkeldi. Arkaik, gelişmemiş, çocuksu, hatta açıkçası aptalca. Belki dilciler bu düşünceme karşı çıkacaklardı. Dilleri gerçekten yetkin olsa düşünceleri de öyle olurdu diyeceklerdi ama işte bir örnek daha vardı önümde. Düşüncenin hiç değilse gizil güç olma anlamında önceliği, önemi açıktı. Beyin kapasitesinin esas önemi. Fakat ne yazık ki beyin fizyolojisinden bir şey anlamıyordum. Teybi açık unutmuşum. Önemli görüşmelerimi hep kayda alırım. Kapattım. Benim için şimdilik bu kadarı yeterliydi. Yine kalktım, penceremden dışarı baktım. Bir köpek karşıdaki bakkalın cam kapısını tırmalıyordu. Herhalde sahibi içerideydi. Girmesine izin verilmiyordu garibin. O da başını komik biçimde sağdan soldan uzatıp efendisini görmeye çalışıyor, elleriyle kapıyı itekliyordu. Gülsüm döndü. Sakin ve donuk, yavaş hareketlerle yerine oturdu. Ben de yerime. İlk andaki hevesimden eser kalmamıştı. Yorulmuştum. Ona abisinin bana söylediği öbür olayları anımsattım. En çok üzüldüğü olayı. Elbette en nicelemesi yalnızca adamın kestirimiydi. Hatırlamadı. Ne eski erkek arkadaşının ismini, ne yüzünü. Ne zamanmış, yakında mı? Hayır, hayli eski bir olay galiba. 5-6 yıllık, belki daha eski. Fakültenin son sınıfındayken. Gülümsedi. Mutlu bir gülümsemeydi önce, sonra hüzünlü bir gülümsemeye döndü. Sonra o da söndü. Telaşlı gibi bana baktı, sonra yere. Çok ilginçti. Sanırım ne adamı ne de yaşadığı ilişkiyi hatırlamamıştı ama hatırlamak denirse buna, çağrışımla oluşan küçük duygu kıvılcımları, yani tümüyle duygu içerikli küçücük anı parçacıkları yüzüne onları yaşıyormuş gibi yansımıştı bir anda. Bir şey. Evet, ne? Bir şey hatırladım gibi. Bir yüz. Sevgili. Hoş bir. Ne zaman? Çok önce. Yine uzun bir sessizlik. Kızarmış, terlemişti. Peki, artık seni yormayalım. 3 gün sonra yine görüşeceğiz. Bu süre içinde notlar al. Kendine de iyi bak. Telefonla aşağıdan abisini çağırttım. Karşımdakine acımıştım. Ama sonuç olarak kafayı yemiş biriydi. Üstelik mecazi anlamda değil, gerçek anlamda. Çabam belki de boşunaydı. Belki de bir şeylerin farkına varmadan böyle kalması kendisi için daha hayırlıydı. Tamamen düzelemeyeceğine göre. Boşuna çabalar, boşuna harcanan emekler bir noktadan sonra sıkmaya başlar. Beni bile. Acaba ne kadar düzelecekti bu kız? Ne kadar ve ne zaman? 8. bölüm. İnsan benliğini ya çok önemsiz görmeli, beklentilerini ona göre saptamalı, başına gelenleri ona göre değerlendirmeli ya da kendini başkalarının çok üstünde görmeli. Başkalarının dert ettiği sorunların o kadar üstünde hissetmeli ki mutlu olsun, huzurlu olsun. Kişi bu iki durumun ortasında kalırsa vay haline. Ne yapacağını bilemez. İçiyle barışamaz. Ben narsist değilim. Kendimi çok önemsemiyorum. Herhalde 1. gruba daha yakınım. Kaç yıldır kendimle barışık yaşıyorum, huzurluyum. Dengem yerinde. Dün akşamdan beri o dengem biraz sarsılır gibi olmuştu. Gerçi böyle şeyler herkesin başına gelir. Herkes bazı zamanlarda kendini garip hisseder. Bizim Esna'yla iki kelime konuşayım diye bir papa gitmiştim. Daha önce bahsettiğim papa. Sanki yolda biri bizi izliyormuş gibi geldi. Hatta bir ara dönüp arkama baktım. Paptayken de aynı duygu yineledi. Sokaktan geçen biri pencereden içeriye, bize, özellikle bana bakıyormuş gibi bir his. Bir öyküde böyle bir şey okumuştum. Adamı bir baykuş izliyordu. Yolda, işinde, evinde. Kocaman bir baykuş, insan kadar. O öykünün etkisiyle mi bilmiyorum, yoksa onun önceli izlenme duygusundan mı, aklıma ölüm gelmişti. Ölüm kavramı. Belki o kadar felsefi değildi de ölüp gitmekten korkmuştum. Ölüp gidersem beni kimler hatırlardı? 1 yıl sonra ya da 10 yıl. Ölüm duygusunun ya da korkusunun bana sık sık uğradığını söyleyemezdim. Yine de ölüm duygusuyla birlikte zamanı iyi değerlendirme, yaşadığım zamanı önemseyerek hakkını verme etkim artar. Esna bana bir şeyler anlatıyordu. Çenesi kuvvetlidir. Günümdeysem ben de ondan geri kalmam. Bu kez dikkatimi toplayamadım. Zaman zaman daldım. O konuşurken kurumdaki konumumu gözden geçirdim. Bir an bu bana çok önemsiz, değersizmiş gibi geldi. Ne zamandır ilk kez. Yaptığım işi kendimi küçümseme. İleride bir zaman yöneticiliğe yükselmek istiyordum kurumda. Kurumun yöneticisi sıfatıyla değişik ülkeleri ziyaret etmek. Örneğin bir gün kendi ülkeme uluslararası bir yetkili olarak ağzından çıkacak her söz önemsenen biri olarak gitmek. Neye yarardı ki? Şu garip kadının, Gülsüm'ün etkisiyle miydi bu değişiklik, bilmiyorum. Fakat o saçma duyguyu hemen kafamdan atmayı başardım. Yaptığımız iş müthiş bir işti gerçekten. İnsan hakkı için mücadele. İnsan kim olursa olsun. Ülkesi, milliyeti ne olursa olsun. Bu kurum toplumun vicdanıydı. Aynı zamanda o vicdanının uygulama imkanı. Esna yine bizim patronlardan yakınıyordu. Kız çevirmen kadrosundan benimki gibi esas kadroya geçmeye uğraşıyordu. Öğrenimi de uygundu buna. O da benim gibi psikoloji öğrenimi görmüştü sonradan. Deneyimi de her yönden fazlaydı. Yüzmüş yüzmüş tam kuyruğuna gelmişti ki onun yerine E noktaya yeni gelen bir AD noktalıyı Bayan Isabel'i aldılar. Doğal olarak köpürüyordu kız. Bu işte sakin olmak, asla sinirlenmemek önemlidir. E noktalar zaten soğukkanlılığa çok önem verirler. Bir de mesleğimizin özelliğini düşünün. Bunu Esna'ya bir türlü anlatamamıştım. Zaten sinirli olduğu biliniyordu. Mülakatta o özelliğini test etmek için belliydi ki özellikle kışkırtmışlar. Oyuna gelmişsin, kabahat sende diyemezdim yüzüne karşı. Mahvederdi beni. Madem kendini bu işe hazırlamışsın, madem olamayınca üzüleceksin, tut biraz çeneni değil mi? Bay William sormuş. Diyelim ben sana başvuran bir sığınmacıyım ve bir iki görüşme sonrasında güzel bacaklarınla çok ilgilenmeye başladım. Ya da işi daha ileriye götürmeye kalktım. Ne yaparsın? Beklendiği gibi çok kızmış bizimki. Bu yaşta mı diye sorarım demiş. Bay William renk vermemeye çalışmış ama aslında bok gibi olmuş. Sonuçsa malum. Bayan Jane'e de çok kızmış Esna. William büyük patronun sol koluysa Jane sağ koludur. Kadın mülakat sonrasında Esna'nın yanına gelmiş. Şakalaşır havada. Neden o kadar kısa etek giydin? Bay William'i etkilemek için mi? Diye sormuş. Her gün giydiğim eteği giydim diye karşılık vermiş bizimki. Bu kadar Müslüman olduğunuzu bilseydim çarşafla gelirdim. Daha fazlasını diyememiş. Bir de bunun için kendisine kızıyordu. Başka ne diyecekti? Bir dövmediği kalmıştı yöneticileri. Ne gerek vardı böylesi çıkışlara? Küfredip duruyordu. Bu psikodinamikçilerin içleri pis. Buradakiler hepten iğrenç diyordu. Kendisi de dinamikçi olduğu halde. AD noktalıyı açıkça kıskanıyordu. Kadının referansları çok iyiymiş. Hem buradan hem geldiği ülkeden. Fakat aslına bakılırsa ruh bilimsel görüşme ya da olgu izleyiciliği için deneyimi çok azmış. Hatta yok gibi bir şey. Deneyim kazanması için hiç değilse 4-5 hafta bizim çalışmalarımızı gözlemlemesi gerekiyormuş. Bu da zor bir şey. Kimse gönüllü yanaşmaz. Bizde başvuranlarla yalnız görüşülür. Görüşülene saygı gereği. Bir de çevirmen bulunur zorunlu olarak. Dördüncü kişiye yer yoktur. Grup tedavisi, aile görüşmeleri başka. Kapalı odalarda konuşulanların X-Y'deki tüm mülteciler arasında yayıldığını, hatta komşu E noktalıların bile akşam yemeklerindeki sohbet malzemesi haline geldiğini duyarız. Ama o bizim sorunumuz değildir. Biraz da her olgu izleyici tekniklerini öbürlerinden gizler. Mesleki bir kıskançlık. Neme lazım? Belki sakıncası olur kaygısı. Esna anlattı. Bu nedenlerle Bayan Isabel'i kimse yanında istememiş. Gerçi ben iki kez teklif etmiştim ama programını uyduramadığını söylemişti kadın. Esna bunu bile Bayan Isabel'in burnu büyüklüğüne, ayrımcılığına bağlıyordu. Bir AC noktalı olsaymışım tereddütsüz kabul edermiş. Doğru muydu acaba? Hayır, bu kadar da bana abartı gelmişti. Sonunda Bayan Isabel'e yanında gözlem yapacağı kadro bulunamamış. Ama Esna'nın bir süre ona yardım etmesine karar verilmiş. Ne alçakça ikiyüzlülük bu. Onların yerine utanıyorum diyordu bizimki. Yeterli olduğu için yeğlenip alınan yeni kadro, sözüm ona yeterli görülmediği için işe alınmayan çevirmenin tecrübesinden yararlanacakmış ve bunun adı da Esna'nın Isabel'e yardımı olacakmış. Küçük iktidar sahipleri yanlarına adam alırlarken kendi iktidarlarını sarsmayacak kişiler isterler diye yorumluyordu bizimki. Becerikli, parlak görünümlü fakat zayıf ve kendilerine bağlı kalacak tipler.